Bir Gönül Sadası programında daha birlikteyiz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Saadettin Ökten ve ben Kemal Sayar. Bugün zaman algımızı konuşacağız. Frank saati olur mu? Müslüman saati olur mu? Zaman algısı bizim yaşayışımızı, iç dünyamızı nasıl şekillendirir? Bu konuları mütalaa etmeye gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Efendim hoş bulduk. Bir küçük hususu hatırlatmama izin verin lütfen. Bu sohbetlerde ünvan söylemeyelim efendim.
Peki, peki.
Siz kendiniz söylemediniz, benimkini de söylemeyin efendim yani. Peki. Zaten mazide kalan bir ünvan o.
Bu akademik ünvanlar insanı yüceltmiyor hocam.
Evet, yani işte.
İnsanı manevi mertebeleri yüceltiyor bizim nazarımızda.
Elhamdülillah, tabii.
Dolayısıyla çok haklısınız. Bir daha Erkam bu kusuru Radyo, işlemeyin inşallah.
Lütfen, evet. Lütfen. O Erkam Radyo bir dost radyosu, bir muhabbet radyosu. Böyle devam edelim işte.
Eyvallah. Hocam müsaade ederseniz Ahmet Haşim'in Müslüman Saati makalesini okuyayım ben.
Buyurun efendim.
Onun üzerinden devam edelim. Çünkü ben bunun üzerine, zaman algısı üzerine bizim coğrafyamızda bir mete tesadüf etmedim. Bu da bize bir kerteriz noktası olur, bir kutup yıldızı gibi yol gösterir sohbetimizde. Müslüman Saati. İstanbul'u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilaların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin hayatımıza girişi oldu. Saatten kastımız zamanı ölçen alet değil, fakat bizzat zamandır. Eskiden kendimize göre yaşayışımız, düşünüşümüz, giyinişimiz ve kendimize göre dinden, ırktan, anneanneden hayat alan bir zevkimiz olduğu gibi, bu hayat üslubuna göre de saatlerimiz ve günlerimiz vardı. Müslüman gününün başlangıcını şafağın parıltıları ve sonunu akşam ışıkları tayin ederdi. Madenden sağlam kapaklar altında saklı tutulan eski masum saatlerin yelkovanları, yorgun böcek ayakları tarzında güneşin sema üzerindeki hareketiyle az çok ilgili bir hesaba uyarak minenin rakamları üzerinde yürürler ve sahiplerini zamandan aşağı yukarı bir doğrulukla haberdar ederlerdi. Zaman sonsuz bahçe ve saatler, orada açan, kah sağa kah sola meyleden güneşten rengarenk çiçeklerdi. Yabancı saati alışkanlığından evvel bu iklimde iki ucu gecelerin karanlığıyla simsiyah olan ve sırtı çeşitli vakitlerin kırmızı, sarı ve lacivert ateşleriyle yol yol boyalı, büyük bir canavar halinde bir gece yarısından diğer bir gece yarısına kadar uzanan 24 saatlik gün tanınmazdı. Işıkta başlayıp ışıkta biten 12 saatlik kısa, hafif, yaşanması kolay bir günümüz vardı. Müslümanın mesut olduğu günler işte bu günlerdi. Şerefli günlerin vakalarını bu saatlerle ölçtüler. Gerçi astronomi hesaplarına göre bu saat iptidai ve hatalı bir saatti. Fakat bu saat hatıraların kutsi saatiydi. Alafranga saatin adetlerimiz ve işlerimizde kabulü ve Alaturka saatin geri safa düşüp camilere, türbelere ve muvakkithanelere bırakılmış battal bir eski saat haline gelişi, hayata bakış tarzımız üzerinde korkunç bir tesire sahip olmamış değildir. Giden saatler, babalarımızın öldüğü, annelerimizin evlendiği, bizim doğduğumuz, kervanların hareket ettiği ve orduların düşman şehirlerine girdiği saatlerdi. Bunlar hayatımızı etrafımızda serbest bırakan geniş, kayıtsız dostlardı. Gelen yabancılar ise hayatımızı bozup onu meçhul bir düstura göre yeniden tanzim ettiler ve ruhlarımız için onu tanınmaz bir hale getirdiler. Yeni ölçü bir zelzele gibi zaman manzaralarını etrafımızda alt üst ederek eski günün bütün sedlerini harap etti ve geceyi gündüze katarak saadeti az, meşakkati çok, uzun, bulanık renkte bir yeni gün meydana getirdi. Bu, Müslümanın eski mesut günü değil, Sarhoşları, evsizleri, hırsızları ve katilleri çok ve yer altında mümkün olduğu kadar fazla çalıştırılacak köleleri sayısız olan büyük medeniyetlerin acı ve sonu gelmez günüydü. Unutulan saatler içinde en çok hasretle hatırlanan saat akşamın 12'sidir. Artık 12 solgun yeşil sema altında ilk yıldıza karşı müezzinin Müslümanlara hitap ettiği, sokakların lacivert bir sisle kaplandığı, ışıkların yandığı, sinirlerin kurunduğu ve yarasaların mahzenlerden çıkıp uçuştuğu o tesirli ve titrek saat değildir. Böyle uzuyor hocam. Evet, evet. Şöyle de bitiyor. Yani mutlaka dinleyicilerimiz bunu dikkatle okusunlar internetten. Ben biraz Türkçeleştirilmiş, daha Osmanlıca çok latif şeyler vardı. Mesela benim daha önce okuduğum metinlerde alt üst etmek kelimesi yok. Bunu bizim aldığımız yer biraz sadeleştirmiş. Zihir zeber ederek diyor. Daha böyle şiirsel tabii, bir şey vardı. Tabii. Son olarak diyor ki Haşim, fecri kaybettik, şafağı kaybettik. Çünkü hayatımıza sokulan yeni fena günün eşiğinde çömelmiş kin, arzu, hırs ve haset sürülerinin bizi ateş saçan gözlerle beklediğini biliyoruz. Artık fecri yalnız kümeslerimizdeki dargın ve mağrur horozlara bıraktık. Şimdi Müslüman evindeki saat başka bir alemin vakitlerini gösterir gibi bizim için gece olan saatleri gündüz ve gündüz olan saatleri gece renginde gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar gibi biz zaman içinde kaybolmuş kimseleriz. Bu bana çok dokunur. Çölde yolunu şaşıranlar gibi biz zaman içinde kaybolmuş kimseleriz. Fecri artık hatırlamıyoruz değil mi hocam?
Hiç hatırlamıyoruz.
Yani iş saatine uygun olarak kalkıyoruz. Evet. Sabah 7'de 8'de. Özellikle yaz günleri fecri çok nadiren evlerimiz idrak edebiliyor.
Zaten kalksak bile görmek mümkün değil. Apartmanlar, sokaklar, yüksek katlılar, ufuk kesilmiş vaziyette, sema kesilmiş vaziyette. Biz bir apartman dairesine hapsolmuş böcekler gibiyiz efendim.
O halde tabiatın dönüşümlerini de hissedemiyoruz.
Mümkün değil tabii.
Mesela çoğu yerde o kadar büyük bir betonlaşma var ve tabiat yok ki. İşte mesela bir sonbahar yapraklarını hissedemiyoruz.
Ama akıllı telefon var, oradan görürsünüz resimlerini.
Evet. Hocam bu zir-ü zeber oluş, bu alt üst oluş.
Alt üst oluş.
Gecenin gündüz, gündüzün gece olması size ne ifade ediyor?
Bana ne ifade ediyor?
Evet.
Şimdi bu metni sizden dinledim ben. Eskiden de biliyorum. Haşim'in vefatı 1933'tür. 1933 senesinde Haşim 48 yaşındadır. Ve hastalığı münasebetiyle daha önce yani belki bir iki sene önce Almanya'ya gönderilmiştir Frankfurt'a. Avrupa'yı o zaman görür. Haşim bir Arap'tır. Bağdat'ta doğmuştur. Galatasaray'da okumuştur. Kadim dili bilir. Kadim zevki bilir ve bir şairdir. Osmanlıcayı hatta edebiyatı cedide Osmanlıcasını çok güzel kullanır. Çok tartışılıyor üzerinde. Böyle bir adam. Yani Türkiye sanayi toplumuyla, sanayi devrimiyle henüz daha karşılaşmadı Haşim'in yaşadığı senelerde. Yani fabrika dediğimiz olgu var ama bu sanayi devrimi değil. Şimdi bu zaman konusundaki tespitleri sanayi devriminin inkılaplar vasıtasıyla Türkiye'ye aktarılmış halidir. Yani ben şöyle görüyorum hadiseyi. Sanayi devrimi Avrupa'yı değiştiren, yani Katolik medeniyet tasavvurundan muharref ve vahye dayalı, hem muharreftir hem vahye dayalıdır, aşkın medeniyet tasavvurundan rasyonalist ve pragmatist, tahakkümcü bir tasavvura evrilen büyük hadisedir sanayi devrimi. Zamanın da sanayi devrimine, yani üretime göre kullanılması modern Avrupa'nın saat ve zaman anlayışıdır. Haşim onun sanayi devrinin mantığı yok, toplumsal altyapısı yok ama biçimi gelmiş, onu görüyor ve onu çok yadırgıyor. Ben diyorum ki acaba bugünü görseydi ne yapardı Haşim? Herhalde cinnet getirirdi tahmin ediyorum. Yani o zamanki mantaliteyle Bağdat, 1900'lerin İstanbul'u, Galatasaray'ı, İstanbul hayatı, edebi ekoller, 48 yaş, bir küçük Almanya gezisi, böyle oluşan bir şahsiyet 33 senesinde vefat etmiş. Türkiye'de daha hiçbir şey değişmemiş yani. Değişen şeyler sadece üst yapıda, o da devlet zoruyla. Toplumsal bir değişim, bir devinim yok yani altta. Mesela ben şunu çok net hatırlıyorum. Rahmetli babam Müslüman bir adamdı. Dışarı çıktığı zaman kostüm, kravatı giyerdi, evde entari giyerdi. Ve yani İslam'ı yaşayan bir insandı. Buna karşılık babamdan çok farklı, İslam'ı bu manada yaşamayan ama zihinsel ve kalbi olarak Müslüman kimliğinde olan insanlar da vardı. Onlar da aynı. Yani dışarı çıktığı zaman takım elbise giyiyor, kravat takıyor, şapka giyiyor ama eve geldiği zaman entari giyerlerdi. Ve bu entari de beraber akşam bir küçük sofra kurarlar, orada mükeyyifat da iştigal ederlerdi. Böyle insanlar da vardı. Yani o bir kimlik hadisesiydi. Pijama kesinlikle giymezlerdi. Bunlar 50'lere doğru öldüler. 60'larda nadiren kaldılar. Sonra bu iş bitti. Şimdi Haşim böyle bir dünya içerisinde. Bu yakınlarda ismini söyleyeceğim bu muhterem dinleyicilerde bu mühim bir şahsiyet Korkut Tuna var. Sosyolog Korkut Tuna. Onun bir makalesinde, bir söyleşisinde gördüm. Diyor ki, kavramlar, her medeniyet kendi kavramını üretir ve kendi kavramının içine kendi muhtevasını doldurur. Bizim sıkıntımız hem kavram üretemeyişimizden hem de kavramların içerisini kendi muhtevamıza göre dolduramayışımızdandır. Şimdi zaman bir kavramdır. Ve o zamanı biz kendi muhtevamızla doldurmuş idik. Haşim'in söylediği odur. Yani sabah şafakla, hatta şafaktan evvel kalkılıyor, hayat başlıyor. Mesela kahvaltı diyoruz değil mi efendim yani? Bu çok mühim bir şey. Tabii ki yani burası hemen söylemem lazım. Sabah niçin öyle kalkılıyor? Çünkü şafak vaktini, seher vaktini gafletle geçirmemek lazım. Medeniyet bize bunu söylüyor. O halde o vakitte yapılması gereken vazifeler var. Onlar yapılıyor. Sonra gündelik hayat başlıyor. Gündelik hayat başlıyor. Gündelik hayatın iki tane büyük kesintisi var. Öğle ve ikindi vakti. Zaten ikindinden sonra da hayat bitiyor. Peki nedir? Ha, burada şöyle. Nasip denen bir kavram var hayatımızda, o hayatta. O nasip neyse odur. Siz ne kadar çabalasanız, gayret etseniz, gayret etmeyecek değil, etseniz de nasip kadardır.
Hocam işte orada çok enteresan bir farklılık var. Modern medeniyette, modern sanayi medeniyetle bize intikal eden şey değilse vakit nakittir.
Tabii.
Yani zamanı para gibi sayılabilir, evet, bir birime dönüştürüyor, evet, ve paraya dönüştürüyor.
Evet.
Dolayısıyla mümkün olan azami surette onu istimal etmek istiyor. Yani tabii, gecenin yarısına kadar, lokantalar gecenin yarılarına kadar tabii, açık kalıyorlar. Tabii. Efendim işletmeler 7/24 çalışıyorlar.
Tabii.
Uykusuzluk zamanları birbirine karışıyor. İşte elektrik şeyleri, ampulleri geceyi de aydınlatıyor. Geceyi, evet, de çalışılabilir bir hale getiriyor. Dolayısıyla tabiatın çevrimlerinden uzaklaşan insan sürekli üretmek, sürekli tüketmek zorunda hissetmeye, evet, başlıyor kendisini.
Siz böyle gece dediğiniz zaman aklıma geldi. Gece her yerdeki efsunlu sükunundan iyi, avutur gamlıyı, teskin eder endişeliği. Ne ledünni gecedir ta aran fece kadar, bir mücevher gibi sümbül Sinan'ın ruhu yanar, diyor Yahya Kemal. İşte bu Müslüman gecesi. Gece Müslüman'a verilmiş, daha geniş söyleyelim, insana verilmiş bir büyük nimettir. Dünyayla meşgul olan ruh ve beden gündüz dünyayla meşgul olur. Gece kendi başına kalır. Kendi başında yalnızlığın o büyük ihtişamını tadar. Her yalnızlık Cenab-ı Allah'la olan bir büyük ülfeti beraberinde getirir. Bir bekleyiştir, bir lütuftur gece. Ama modern insan yalnız kalmaktan ürker, korkar, haşyete kapılır. Onun için batı insanı, garp insanı akşam vakti ki ölümün habercisidir, uyku geliyor, zeval başlıyor. O vakitte bunu unutmak için içki içer. Akşam ve içki. Işık yakar. Eğlence yerine gider. Mesela night club'lar vardır batıda. O nedir onun esası? Dünya hayat devam ediyor arkadaş. Ölüm yok diyor. Gece kulübü dediğimiz odur yani. Ta ki sarhoş olup kendinizden geçinceye kadar. Bu illa manevi manada da sarhoş olabilirsiniz. Afsunlar sizi hayat. Böyle devam eder. Tabii Haşim bundan hiçbirisini görmedi. Almanya'da da onun gittiği yıllarda, 33'lü yıllarda büyük bir karmaşa vardı. Yani harpten çıkan bir Almanya var. Mesela aynı yıllarda Nurettin Topçu Hoca gitmiş Fransa'ya. Fransa öyle değil. Rahat, harpten mi? Çünkü galip çıkmış. Ama Almanya'da turmoil devam ediyor. Fokur fokur kazan kaynıyor. Zaten rahatsız bir adam. Zannederim bir ciddi siroz gibi bir şey. Hastalığı tam aklımda kalmamış. O şeyleri olduğunu zannetmiyorum. Büyük sosyal patlamalar, devinimler var. Ama buna rağmen tabii o şöyle, Haşim'in itikadını bilemem. Ama ben şöyle söylüyorum, bu topraklarda yetişen her insan, bugün hala büyük ölçüde bu böyle, sosyolojik manada İslam medeniyetine mensuptur. Fıkhi manada bilemem, bir şey söyleyemem ama sosyolojik manada. Çünkü bir medeniyetin rengi çok kolay silinmiyor. Hı hı. Çok ciddi büyük sosyolojik tahavülat lazım. Ayrıca eski medeniyet tasavvurunun, ona ait kavramların, ona ait duygusal açılımların hayatta yer bulamaması gerekiyor. Hayır, İslam medeniyetinin bu topraklarda var olan yorumu özellikle 50'den sonra, 70'ten sonra, 90'dan sonra ve 2000'den sonra parça parça büyük hamleler yaptı. Biz moderniteyi tanıdıkça, hı hı, dünyayla temasa geçtikçe, postmodernist batıyı gördükçe kendimize gelmeye başladık. Bunun iki tarafı da var. Hem bu postmodernist tüketici batının oyuncaklarına ram olduk. Bu bir realite. Hı hı. Oyuncağın biri mesela akıllı, hı hı, telefonlardır ve internettir. Akıllıca kullanmıyoruz. Ama bir taraftan da zaaflarını gördük. Dolayısıyla İslam medeniyeti şu anda bir karar verme noktasında tekrar ayağa kalkıyor, diriliyor. Onun için zaten Batılılar manipüle ederek farklı grupları ortaya çıkarıyorlar. Mesela Afganistan'da 1000 küsur yıldır var olan Buda heykellerini Müslümanlar yıkmadılar. Çünkü Kur'ani hüküm var. Onların ilahlarını küfretmeyin, küfürlerini arttırırsınız buyuruyor Kur'ani hüküm. Ama şimdi yıkıyorlar. Neden? Çünkü manipüle ediliyorlar. Cahil insanlar manipüle ediliyorlar. Belki işlerinde ajanlar da var. Yani bu resim içerisinde yeni bir diriliş söz konusu oluyor bizde. Sıkıntı o. Batı insanı da kendinden korkmaya başladı. Çünkü Rönesans ve devamındaki aydınlanma filozoflarının vaat ettiği cenneti göremediler. Öyle bir cennet yok. Kuramadılar öyle bir cenneti dünyada. Hı-hı. Diyordu ki Saint Augustine, Tanrı'nın şehri bu dünyada değildir. Tanrı'nın şehri ahirettedir. Milattan sonraki 4. asır Agustin. Ama Rönesans filozofları ve devamı, mesela Ütopya böyle bir metindir, Kandit böyle bir metindir. Dünyada bir cennet kurarız diyorlardı. Hani nerede? Avrupa'nın altı üstüne geldi. Her iki savaşta ve devam ediyor bu. Gittikleri her sömürgede bir cehennem oluşturdular. Hı hı. Hindistan'dan Amerika'sına kadar. Batı insanı bunu gördü. Tabii. O da insan çünkü. Tabii. Ve Rahman ismi onda da tecelli ediyor.
Hocam şimdi mesela bu şeyde Haşim diyor ya, eskiden şeyler diyor, saatler, zaman etrafımızda geniş bırakan lakayt dostlardı. Yani bir şimdi heyhat eski saatle beraber akşam da fecir de bitti diyor. Yani tıpkı bunun gibi zamanın insana dost olmasını kaybetmesi gibi modern medeniyetle beraber zaman insanın rakibi haline geliyor.
Tabii.
Buna Robert Hassan diye bir müellif hız imparatorluğu diyor. Hep hıza karşı bir yarışma var.
Hız ve haz.
Evet, hız ve haz medeniyeti.
Hız ve haz medeniyeti.
Dolayısıyla zamanında dost olan şey bugün düşman oluyor. Bana ilginç geliyor. Mesela bu Hitchcock'un filan filmleri vardır, kuşlar filan.
Evet, evet.
Yani tabiatın belki en sevimli hayvanlarından bir tanesi birdenbire bize düşman oluyor. Hep denir ki işte Freud'un, Nietzsche'nin bu bazı Batı dünyasının büyük düşünürlerinin zihinlerinde hep bu yabaniler cirit atıyor. Hep böyle karanlık bir evren var. İnsan hep böyle karanlık bir varlık ve hep kötülüğe meyyal bir varlık. Kötülük evet. beklemesi gereken bir varlık. Bu hem kadim doğu medeniyetinde hem bizim medeniyetimizde tabiata dost, zamana dost, kendi ruh hallerine dost, insana dost, insan tasavvurunun yerine kötücül bir varlığı koyuyor. Her şeye düşman. Tabiata düşman. Tabiat onu ele geçirebilir. O tabiatı önce ele geçirsin, onu tımar etsin, ehlileştirsin. Zamanı ele geçirsin, onu nakde dönüştürsün.
Evet.
Efendim, insan kötülük edebilir. O onun başını ezmeden sen onun başını ez.
Evet.
Kurban olacağına mazlum.
İnsan insanın kurdudur.
İnsan insanın kurdudur.
Evet.
Yani böyle bir eksen değişmesi. Evet, evet. Çok farklı bir şey var.
Modernite bu işte. Evet. Yani hayata madde açısından baktığınız zaman, hatta biraz daha net söyleyelim İslami tabirlerle, nefse emmare ile baktığınız zaman her şey size düşmandır. Evet. Çünkü her şeyi ele geçirmeye çalışıyorsunuz.
Hı hı.
Bu ekolojik denge dedikleri bir masal haline geliyor orada. Haşim'in tabii tespitinde şunu görüyoruz. Yani Haşim İslam medeniyetinin zaman algısını yazmaya çalışmış. Ama tabii bu yazıda edip adam onu güzel ifade etmiş ama bütüncül bir yaklaşım görmüyoruz böyle bir yazıda. Zaten yeri de değil. O bir fıkra yazıyor. Bir edebi metindir. Burada bir felsefi metin değildir. Efendim şimdi her şeyin bir istihap haddi var. Onu insanlar biliyorlar. Zaman da bize verilen bir imkan olduğu için onun da bir istihap haddi var. Biz bu zamanı bu istihap haddine riayetle kullanırsak işte o bize ait dost zaman oluyor. Onun için de sıkıştırmaya çalışırsak zaman sıkışmıyor, biz sıkışıyoruz.
Biz sıkışıyoruz.
Biz, zaman sıkışmaz, biz sıkışıyoruz. Çünkü zamanı ölçen şey kürenin kendi etrafında devre, bu değişmiyor. Biz sıkışıyoruz, psikolojik olarak sıkışıyoruz.
İşte hep bir telaş ile ondan sonra hayat yaşanmaya başlanıyor. Metropollere baktığınız zaman, büyük şehirlere baktığınız zaman hep oradan oraya koşturmaya çalışan, fakat hiçbir şeye zaman yetiremeyen insanlar görüyorsunuz. Evet. Hele İstanbul'da artık bir tanıdığınızın işte pederi, validesi vefat ediyor. Onun cenazesine yetişmek külfetli bir iş haline geliyor maalesef. Halbuki bir dostumun söylediği bir söz vardı. Babası dermiş ki, düğün ile cenaze olduğu zaman bahane olmaz dermiş. Gideceksin evet. Yani ne olursa olsun.
Bir meseret, bir diğer hüzün evet. Değil mi? Çok mühim iki nokta. Evet.
Kundera'nın bu Yavaşlık diye bir kitabı var. Orada söylediği bir söz bana çok manalı gelir. Diyor ki bir şeyi unutmak isteyen kişi yürüyüşünü hızlandırır. Bir şeyi hatırlamak isteyen kişi yürüyüşünü yavaşlatır. Hakikaten böyle ağır ağır yürüyen insanlar bir şeyi düşünür, düşünerek yürürler. Bir şeyi hatırlarına getirmek isterler. Ama kaçmak istediğimiz zaman da hızlanırız. Dolayısıyla bu hız imparatorluğu ve zamanı böyle mekanik birimlere çevirerek, mekanik saatle beraber evet. birimlere çevirerek onu ekonomik bir mamul haline getiriş aslında bana ölümden kaçmanın,
tabii.
ölümü inkar etmenin böyle gayet sofistike bir biçim olarak görünüyor.
Değil mi? Aynen öyle. Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü insan yani ölüm sevmiyor, istemiyor. Ve Batı uygarlığın, modern Batı uygarlığın da ölüm hakkında söyleyecek bir sözü yok. Ölüm sonrası hakkında hiçbir sözü yok. Dolayısıyla onu yok sayıyor. Ama yok saymakla o yok olmuyor.
Bununla ilgili enteresan bir kitap çıktı. İzleyicilerimize de duyurmuş olalım. Ben de kısa bir ön söz yazdım. Ernest Becker diye bir müellif. 1974 yılında yazdığı bir kitap. Türkçe'ye yeni aktarıldı. Benim bir dostumdan rica ettim bu kitabın çevrilmesi lazım diye. İz Yayıncılık'tan çıktı. Ölümün İnkarı kitabın adı. Yani bütün Batı medeniyetinin ölümün inkarı üzerine kurulu bir medeniyet olduğunu tartışıyor. Bütün misalleriyle orada Ernest Becker. Bundan daha sonra bir belgesel falan da yapıldı bu kitaptan. Ama işte ölüm...
Bakın burada şimdi bir Batı medeniyeti hakkında bir saplama yapayım. Bunlar böyle insanlar yani. Kendi işlerinden negativite daima muhafaza ederler. Tabii. Zaten o sayede yaşıyorlar.
Tabii.
Yani negatifi reddetmez, üzerini örtmez. Ona da hayat hakkı tanır. Kendi yapmasa da ona da hayat hakkı tanır. Necip Fazıl'ın düşmanıma sen benim hızımsın diyor ya, tam mısra hatırlayamadım. İşte o hayatta daima müspetler menfiler iç içe var. Batı'nın belki bana göre yani tespit edebildiğim kadarıyla bir yani hayat şevki veren, ona hayat enerjisi veren içinde kendi negatifini saklaması. Kendi negatifini üstünü örtmüyor. Negatifin dediğini yapmıyor ama ölümü unutmak noktasındaki zaafını da Becker'la dile getiriyor, hatırlıyor. Yani bu onu yeni hamleler yapmaya zorluyor. Belki biz de bir süre sonra yapmaya başlarız. Kendi negatifimizle yüzleşmeye çalışırız.
Tabii. Şimdi sizinle konuşurken hocam şöyle bir şey aklıma geldi. Aslında modern gün doğumu ve ölümü kendi içinde simge ediyor. Yani fecr bir doğum, akşam vakti ve yatsı vakti de artık bedenin yavaş yavaş ölümü diyelim. Yani evet. Uykuya geçişi.
Evet.
Yani sembolik olarak kevn ve fesat, evet. Oluş ve bozuluş simgeliyor.
Evet.
Fakat zamanı mekanik saate uyarladığımız zaman zaman bitmiyor. Ölüm hiç gelmiyor.
Gelmez, evet.
Ölüm hiç gelmiyor. Dolayısıyla biz kendi küçük hayatımızda bir gün içindeki o oluş ve bozuluşu, doğuş ve ölümü yaşamıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla da aslında yaratılışın küçük bir nüvesi olma veya yaratılışta çok çok küçük bir fasıla olma ve ömrü hep bu tekrarlarla yaşama duygumuzu kaybediyoruz sanki.
Evet, evet. Çok doğru. Yani hayatın içinde doğumun ve ölümün, yani veladetin ve mevtin küçük numuneleri var.
Evet.
Her gün yaşadığımız numuneler bunu kaybediyor. Tabii Müslüman saatinde bir de gece ibadeti var. Yani yatsıdan sonra bir miktar istirahat ettikten sonra, 1/3 gece geçtikten sonra kalkmak ve bir ibadette bulunmak. Bu da çok mühim bir şey. Ama tabii yatsıdan sonraki zamanı işte gecenin bitimine kadar uzatırsanız, kalksanız bile o bir işkence oluyor yani sizin için. Yani o çok kolay bir... Yani çok farklı iki dünya, çok farklı iki zihniyetin, iki tasavvurun zamana ve gündelik hayata bakışı. Bu bir realite. Bu realiteden çıkmak mümkün mü? Bana göre mümkün. Niye mümkün değil? Ama yani önce bu farkı fark etmemiz lazım. Yani modern Batı, onun getirdiği imkanlar o insanları boş sözle avutmuyor. Boş maddeyle avutuyor. Ama bütün insanlar maddeye muhtaç. Nereye kadar? Batı'nın ortaya koyduğu düşüncede bu nereye kadarın sonu yok. Hep yenisi, hep yenisi, hep yenisi. Ama İslam tefekküründe böyle değil. Havaici asliye var. Asli ihtiyaçlar. Ondan sonra iş bitiyor. Ondan sonra bir şey yapmak lazım. İşte Türkiye şimdi bu ikilemi yaşamakta şu anda. Sizin zaman yazısı da, bu Haşim'in zaman yazısı da bunu çok güzel gündeme getiren, vurgulayan bir yazı.
Solzhenitsyn'in çok enteresan bir makalesini okumuştum. Çok ateşin bir ruh. Yani çok beğendiğim bir yazar.
Ruslar mistiktir yani.
Evet, mistik siz bir yazar. Bakmayın yani. Solzhenitsyn tabii.
Siz bakmayın.
Rus'un mistiği iyi oluyor.
Yani. Siz bakmayın komünist olduklarına.
Evet, eyvallah. Zaten Solzhenitsyn komünist sisteme karşı direnmiş. Onlar tarafından sürgün edilmiş, Gulag Takım Adaları'nı yazmış önemli bir yazar. Diyor ki insan ele geçirerek değil, ele geçirmeyi reddederek kamil insan olur.
Evet.
Aslında bizim tasavvufi prensipleri bir anlamda özetlemiş oluyor. Modern medeniyet ise bize tam tersi bir yanılsama veriyor. Yani al, ele geçir, sahip ol. Ve
ona bir de şey buluyor, Müslüman her şeye en iyisine layıktır gibi bir de dipnot ekliyor. Bizi yani justification dedikleri Franklerin bir bahane buluyor, bir mazur görme, bedeli ne olursa olsun.
Hocam şöyle bir şey hissediyorum ben, bir sürü alışveriş merkezleri açılıyor şehirlerimize. Bir defa alışveriş merkezinde de şimdi zaman konusundan girdik ya.
Aa, o tabii çok.
Zamanı hissedemezsiniz. Çoğunda hissedemezsiniz. Hep neon ışıkları vardır, hep pırıltılı ışıklar vardır.
Saat yoktur.
Saat yoktur.
Doğal zamanı, gökyüzünü görmezsiniz, gün ışığını görmezsiniz.
Tabii.
Her şey var.
Çoğunda yakın zamana kadar aslında mabet de yoktu.
Ben onu söylemiştim yani. Akıllı olsalar bunlar, yani o şeyi bıraksalar, alt gözlüğünü, güzel bir yere bir oda yaparlar. Hı hı. Oraya bir de cami yaparlar. İşte beş vakit böyle bir de gelin buyurun, bu istirahatte edin. Ama alışverişinizi de yapın derler yani. Şimdi yapmaya başladılar.
Şimdi bu alışveriş merkezleriyle beraber tabii mesela bütün şehirlerde açılmaya başlandı. Çarşı ruhu kayboluyor.
Tabii.
Bizim kadim çarşıları olan şehirlerimiz vardı. Elazığ, Trabzon, Konya. Buraların hepsinde büyük alışveriş merkezleri açılıyor. Esnaf ahlakı zayi oluyor. İnsanlar boş zamanlarını birbiriyle sohbet edip efendim bir yerde bir çayda, bir kahvehanede, bir çayhanede
oturmak yerine. Buna izin verilmez.
Evet, giderek bu AVM'lerde geçirmeye başlıyorlar. Daha da farklı bir şey oluyor. Küresel sistem insanımızın cebindeki parayı son kuruşuna kadar ürettiği küresel markalar üzerinden çalıyor.
Çalar.
Yani 50 liraya alabileceğiniz bir gömleği işte üzerine basılan bir şeyden dolayı 500 liraya alıyorsunuz. Bir damgadan dolayı.
Evet.
Ve böylece insanlar aslında soyuluyorlar. Yani bu AVM'lerde bizler maalesef bir şekilde insanımızın istismar edilmesine de izin vermiş oluyoruz. Hem ruhen hem maddenen.
Bütün insanlar için bu böyle.
Tabii bütün insanlar için.
Tabii, değil.
Tabii.
Peki ama yani nedir diye biraz şimdi istersen bunu tahlil edelim bu meseleyi. Hı-hı. Bir marka. Hı-hı. Bu marka nasıl bir marka? Bir batılı marka. Yani size size batılı markayı verirken, söylerken insan aynı zamanda batı uygarlığının tümüne bir aidiyet getiriyor. Mesela niye bir Afrika markası basmıyor üzerine şeyin? Bir Afrika veya bir Asya, bir Arap basmıyor. Çünkü oralarda teknoloji yok. Şimdi batılı insan, batılı tefekkür bir teknoloji imparatorluğu kurdu. Ve insanın maddesini bu teknoloji imparatorluğuna esir kıldı. Madde zaten esir olmak için vardır. İnsanın maddesi ya kalbine esir olur, buradan büyük mistikler çıkar, ya maddesi maddeye, nefsine esir olur, buradan da büyük nefsaniyetler çıkar. Mesela işte diyelim ki bir marka, timsah olan bir marka. İsmini söylememe gerek yok burada. Tişört yapıyor, gömlek yapıyor, kazak yapıyor. Neden? Çünkü o batıya ait bir şey. Sizin o aldığınız zaman kendinize diyorsunuz ki Bunu farkında olmadan söylüyorsunuz. Ben bu teknolojik topluma ait ileri, müreffeh, zengin, üstün bir ferdim. Ama kapalı çarşıda elde üretilmiş bir gömleği aldığınız zaman işte diyorsunuz ben böyle iptidai bir ferdim. Yani burada ruhi sefaletimizi siz deklare etmiş oluyorsunuz. Ziya Paşa'yı nasıl hatırlamayayım? Zerduz palan vursan eşek yine eşektir diyor. Bed asla necabet mi verir hiç üniforma diyor. Bed asla necabet mi verir hiç üniforma?
Mealen hocam.
Yani kötü bir aslınız varsa, varlığınız kötüyse üniforma giyerek, kılık kıyafetle necip olur musunuz, üstün olur musunuz diyor. Aslınız evet. Belli.
Evet.
Yani altın koşum takımı koysan eşek yine eşektir diyor. Yani tabii buradaki eşek mecazi manada yoksa tabii. Himar değil yani. Taban eşek olmak hadisesi.
Ruhun
sefaleti.
Evet.
Bunu söylüyor.
Yani insan ruhsal açıdan boşaldıkça dışarıdan aldığı ve üzerine taktığı, takıştırdığı şeylerle,
kudret
nişaneleriyle,
evet. Kullandığı otomobille,
kendini güçlendirmeye
oturduğu
çalışıyor.
Oturduğu evle, giydiği evet. Esvapla kendini güçlendirmeye çalışıyor. Ben birçok dostuma söylüyorum, bana soruyor. Ben de yapmaya çalışıyorum. Çocuklarıma da söylüyorum. Diyorum ki yani insan olarak siz çok necip bir varlıksınız. Yani size ruh üflemiş Cenab-ı Allah ve sizi muhatap kılmış. Ne yapalım? Diyorum ki yani kendinize bir zaman ayırın. En kolayı biraz bilimle uğraşın. Bilimle. Ne? Hobi olarak uğraşın bilimle yani. Mesela matematikle uğraşın. Çok seküler bir şey değil mi? Hı-hı. Zihniniz Allah'ın verdiği bu büyük lütuf olan akıl çalışmaya başlasın. Soyuta alışsın, mücerrete alışsın. Rahmetli Nihat Bey vardı, Nihat Çetin. O üniversitede Arap Fars dilinde hocaydı. Ona üniversite muhitinde hallalül müşkülat derlerdi. Dil mevzuunda müşkilleri halleden. O derdi ki ben akşam evde matematik okuyorum. Hocam niye? Çünkü derdi lisan matematiğin bir üstünde bir lojik sahadır. Zihnimi daha alt kademede bir şeyle, bir mücerred sahayla diri tutuyorum derdi yani.
Çok güzel.
Bir lisan, bir dil tabii. Profesörü. Çünkü neden? Çünkü derdi ki lisanda kavramlar var. Kavramların muhtevaları zamanla değişiyor. Topluma göre değişiyor. Halbuki matematikte x, x'tir, y, y'dir. Sabittir, o değişmiyor.
Aslında matematik felsefe içinde
tabii.
Vazgeçilmez bir şey. Aslında büyük felsefecilerin pek çoğu matematik
tabii.
Kalbinden geçmiş insanlar.
Kavram, çünkü oradan başlıyor hadise. Zihinle tabii. Yapılan her şey matematikle başlıyor. Büyük lütuf Cenab-ı Allah'ın büyük tabii. Lütfu yani. Matematikle başlıyor. Ki ondan sonra sanat gelir, tasavvuf gelir, felsefe gelir vesaire yani.
Birkaç alanda behresi olan insanlara İngilizler polimat diyorlar.
Poliglot gibi yani.
Evet. Polimat diyorlar. Ve hepsinin mutlaka matematikle de bir ünsiyetleri olmuş
tabii,
oluyor.
Tabii.
Hocam bugünkü programımızın sonuna geldik.
Zamandan bakın nereye evet, kaydık.
Zamanlı konuştuk ama zaman da hızla aktı gitti.
Tabii akar efendim yani. İnşallah hayır söylemişizdir.
İnşallah hayır söylemişizdir. Kıymetli Erkam Radyosu dinleyenleri, Saadettin Ökten hocamla uyarısı üzerine artık ünvanları kaldırıyoruz.
Evet.
Saadettin evet. Ökten hocamla bendeniz Kemal Sayar, Gönül Sadası programında sizlerle sohbet etmeye gayret ettik. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.